Açık Gazete.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg ile 20 Ocak 2012 Cuma günü Açık Gazete için bir mülakat gerçekleştirdik. Hammarberg, konsey üyesi 47 ülkede, ki bu arada Türkiye'de üye, insan haklarına saygının ve insan hakları farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalardan sorumlu bu kuruluşun başında yer alıyor. Geçmişte Uluslararası Af Örgütü'nün genel sekreterliğini yürüten Hammarberg, 1977'de Uluslararası Af Örgütü adına Nobel Barış Ödülünü de almıştı. Türkçe çevirisi İletişim Yayınları'ndan yeni yayımlanan Avrupa'da İnsan Hakları, Human Rights in Europe, No Grounds for Complacency adlı kitabın tanıtımı için Türkiye'de bulunan Hammarberg ile Cezayir restoranda konuştuk. Buluşmanın oldukça ilginç bir tarihsel arka planı da bulunuyor. Kendisiyle mülakatı yapan Açık Radyo yayın yönetmeni Ömer Madra, 1980 yılı Eylül ayı başlarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Seksiyonu Genel Sekreteri olarak örgütün Viyana'da yapılan genel kuruluna katılmış, genel kurul açılışının yapıldığı ilk günün sabahının erken saatlerinde, daha toplantı başlamadan, Türkiye'de askerlerin bir darbe yaparak iktidara el koyduğunu bizzat Genel Sekreter Hammarberg'den öğrenmişti. İşte 32 yıl sonra ilk kez yeniden karşılaşan iki eski Uluslararası Af Örgütü üyesi arasındaki söyleşinin ilk sorusu da bu şartlar altında doğal olarak 12 Eylül darbesine ilişkin oldu.
It's an amazing story that I don't think very many people know even around me that
Açık Radyo mikrofonlarına hoş geldiniz Thomas Hammarberg. Aslında sizinle ilk karşılaşmamız inanılmaz tarihi şartlar altında oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Doğrusunu isterseniz bu karşılaşmayı benim en yakın arkadaşlarım dışında pek fazla bilen kimse de yok. 1980 12 Eylül darbesini doğrudan sizin ağzınızdan öğrenen Türkiye'den tek kişiyim herhalde. O anı çok net olarak hatırlıyorum. Viyana'nın kadim hükümet binası konferans salonunun mermer dış basamaklarını hızlı hızlı çıkıyordu. Siz birden karşıma çıkıverdiniz, haberi bana vermek için oraya gelmiştiniz. Şokun etkisiyle düşmeyeyim diye kolumu da kavramıştınız usulca. Türkiye ile bütün haberleşmenin kesildiğini söylemiş, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun gibilerinden bir soruda sormuştunuz. Hiç unutmuyorum. Ve tabii fantastik bir toplantı oldu. Neredeyse 5 gün boyunca herkesin ilgisinin odak merkezindeydim haliyle. Toplantının tartışılmaz yıldızı haline geliverdim. Gerçi bu benim gayretimde olmuş bir şey de değildi ya. Neyse. Birçok ülkenin üniversitelerinden teklif aldım. Ülkede demokrasi geri getirilinceye kadar oralara yerleşmem ve ders vermem için. Ama genel kurulun sonlarına doğru kararımı verdim ve memlekete döndüm. Sonuç olarak doğru karar vermiş
oldum. Evet, kesinlikle doğru karar.
O zaman ilk soruyu 12 Eylül'den soralım. 1980 darbesini yapan Cunta'nın sağ kalan lideri General Evren ve Cunta mensubu General Şahin Kaya'nın rejimi alaşağı etme, yaşam hakkının ihlali, sayısız işkence vakası ve insanlığa karşı suçlar gibi çeşitli suçlardan yakında yargılanmaya başlayacakları haberini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi şunu biliyorum ki ülkenizde bu yaşlı insanların uzun yıllar önce işlenmiş suçlardan dolayı mahkeme önüne çıkarılmasının doğru olmadığını düşünenler var. Ne var ki ben bu kanıda değilim. İş ciddi, gerçekten çok ciddi insan hakları ihlallerine geldiği zaman bu ihlalleri yapanların yargılanması konusunda bir süre sınırlaması, yani bir zaman aşımı olmaması gerekir. Bu suçları işleyen darbecilerin yargılanmasını ve cezalandırılmasını engelleyen eski anayasa maddesinin vahim bir yanlış içerdiğini düşünüyorum. Böylesine ağır suçlara hiçbir zaman dokunulmazlık verilemez. Hele anayasalarda asla. Dolayısıyla cuntacıları yargılama kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğu kanısındayım. Bu adım çok geç atılmış olsa bile. Yıllar önce de olsa bu olaylar hakkında yargı denetimine gidilmesi gereklidir. Çünkü insan hakları çok ağır şekilde çiğnenmiştir.
Türkiye'de birçok kişi için böyle bir şey beklenmedik bir gelişmeydi. yargı sürecinin başlayacağına çok kişi ihtimal vermiyordu. Ancak anayasanın darbecilerin eylem ve işlemlerine dokunulmazlık getiren geçici 15. maddesi Eylül'deki anayasa referandumunda kaldırıldıktan sonra işler değişti. Şimdi yalnızca junta liderleri olan generallerin değil, dönemin daha alt kademelere kadar birçok yetkilisinin de yargılanabileceği görüşü yaygınlaşmaya başlıyor. Yargılamanın kapsamı çok genişler mi? Ne dersiniz?
It will extend to even some lower echelons. Would you think that it will be possible under the circumstances?
It's difficult for me to predict, but I think that those.
Benim bu konuda bir tahminde bulunmam zor. Ama o şartlar altında o zaman suç işlemiş olanlar, suç işledikleri kanıtlandığı takdirde bugün de sorumlu olacaklardır. Böylesine ciddi insan hakkı ihlalleri söz konusu olduğunda iddianameden ne kadar uzun zaman önce işlenmiş olurlarsa olsunlar zaman aşımı bakımından herhangi bir anayasal dokunulmazlık veya sınırlama getirilemeyeceği kanaatindeyim. Burada öyle ağır suçlamalar söz konusu ki bunları işleyenler yaşadıkları sürece sorumlu tutulacaklardır.
Latin Amerika ülkelerindeki örneklerle özellikle Arjantin'de, Şili'de ve bunun gibi ülkelerdeki durumla bir kıyaslama yapabilir misiniz? Oralarda da biraz geç oldu ama sonuçta alındı.
Kesinlikle. Latin Amerika'da bazı ülkelerde de darbecilerin ve diktatörlerin kendilerini yargılama ve cezalandırmadan muaf tutacak anayasa veya yasa maddeleri getirildiği malum. Bence anayasa veya yasalara bu tür dokunulmazlık hükümleri getiren maddeler konulmasını engelleyen, bunları geçerli saymayan bir uluslararası antlaşma yapılmasına ihtiyaç var. Böyle suçlar işleyen kişileri korumak üzere önceden af sağlayan hükümler getirilmesi yanlış bir şey. Çünkü bu durum işlenen suçları olduğundan çok küçük gösterdiği gibi aynı zamanda cezadan muaf tutulma atmosferinin yaygınlaşmasına yol açıyor ki bu da hiç iyi bir şey değil. Şimdilerde birçok Latin Amerika ülkesinde cinayet işleyenlerin, işkencecilerin ve darbeci liderlerin davaları nihayet görülmeye başladı. Geç olmasına rağmen bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum.
Better late than never.
Yeah. Bu durumda geç olsun güç olmasın diyebilir miyiz?
Evet, aynen öyle.
Another question, Mr. Hammerberg. How did you receive the news about the?
Başka bir soruya geçelim o zaman. Hrant Dink cinayeti davasında varılan kararı nasıl buluyorsunuz? Örgütsüz cinayet denmesini, davaya bakan heyetin başının televizyonlarda kanal kanal dolaşıp kendi imzasını altına attığı karardan kendisinin de tatmin olmadığını söylemesini, savcının da onu suçlar şekilde konuşmasını.
Kararı ilk duyduğumda derin bir hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir karara nasıl varabilmişlerdi? İkinci olarak büyük bir şaşkınlık yaşadım. Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararını nasıl böyle göz göre göre yok sayabilmişlerdi? Olay AİHM'e 2010 aralığında intikal etmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davanın o ana kadarki yürütülüş biçiminde yani hukuk usulü açısından birçok sorun bulmuştu kararında. Bunun sonucu olarak söz konusu suçun çok yönlü soruşturulmasının çok daha ciddi şekilde yürütülmesini talep etmişti. Oysa şimdi öyle görülüyor ki buradaki ceza davasının aktörleri verdikleri kararla AİHM'in bu kararını neredeyse tamamıyla hiçe saymışlar. Bu hayli şaşırtıcı bir durum. Çünkü Strasbourg'daki mahkeme AİHM son derece ehil ve yetkilidir. Saygındır. Yani AİHM kararlarına saygı gösterilmesi zorunludur. Türkiye'deki hukuk kurumları, mahkemeler Strasbourg'daki mahkemenin kararlarına uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla çıkan kararı duyunca epey şaşırdım. Sonrasında yargıcın ve savcının söylediklerini duyunca daha da büyük bir şaşkınlık geçirdim. Çünkü her ikisinin de beyanları bu karardan kendilerinin de tatmin ve mutlu olmadıkları yönündeydi. Ama o zaman insan şunu sormadan edemiyor. Eğer yargıç kararından kendi de memnun değil idiyse neden davayı sona erdirmeyi kabul etti ki? Benim kanaatime göre yargıç soruşturmanın derinleştirilmesini talep etmeliydi. Özellikle bu meselenin içinde daha örgütlü unsurlar olduğunu ortaya koyan çeşitli belirtiler varken.
Peki uluslararası hukuk ve insan hakları meselelerinde geniş tecrübesi olan bir kişi olarak böylesi önemli bir siyasi cinayet davasında yargıcın televizyon kanalları arasında dolaşarak kendi kararını tartışmasını nasıl buluyorsunuz? Bu normal mi?
Hayır, son derece sıra dışı bir davranış bu. Ve tabii soru işareti devam ediyor. Soruşturmayı genişleterek sürdürmek yerine neden davayı sona erdirdi? Davanın bu son derece önemli yönünü açıklığa kavuşturmak üzere soruşturmanın derinleştirilmesi gerekir. Şimdi dava Yargıtay'da temyize gidiyor. Normal olarak Yargıtay makamının davanın maddi unsurlarının incelemesine girme yükümlülüğü yoktur. Onun görevi maddi unsurların alt mahkeme tarafından usulünce incelenip incelenmediğine bakmaktır. Ama şimdi bu durumda temyiz mahkemesi yani Yargıtay soruşturmayı başlatmak zorunda. Yoksa gerçekler hiçbir zaman ortaya çıkmayacak çünkü.
Ayrıca dava savcısının da hakimlerin kararını yanlış, hatta hukuka aykırı, illegal bulduğunu medyaya söylemesi de oldukça ender rastlanan bir durum, öyle değil mi?
Son derece olağanüstü. Ayrıca anladığım kadarıyla savcı halkanın çok daha geniş olduğunu ve bunun örgütlü bir cinayet olduğunu gösteren gayet açık seçik delillerin elde olduğuna da işaret etmiş. Yani olayın birkaç manyağın gözünün dönmesi sonucu gerçekleşmiş bir cinayet olmadığını, çok daha örgütlü ve planlı bir cinayet olduğunu gösteren delillerden söz ediyoruz burada. Dolayısıyla bu dava bu kararla sona ermeyecek. Daha derin soruşturulmasına, daha fazla test edilip denenmesine ihtiyaç olacağı kesin. Tabii biz de gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz çünkü çok önemli bir dava bu.
Türkiye'deki demokrat insanlar bu cinayetin işlendiği günden beri bu davayı bir çeşit dönüm noktası olarak görüyorlar. Dostumuzun katledilmesi sadece hukuki bakımdan değil, Türkiye'de demokrasinin ve temel hakların gerçekten yerleşmesi bakımından da kilit bir olay olarak görülüyor. Dışarıdan nasıl görünüyor peki?
Which was provided, unfortunately, by the death of our friend Ranting. How is it viewed from?
No, also outside is seen. Yeah, also outside is seen as.
Dışarıdan da öyle görülüyor. Bu emsal dava olarak görülüyor. Ülkede cinayetler işlenmesinden ve bunların hesabının sorulmamış olmasından dolayı kaygılıyız. Ayrıca yeraltı örgütlenmelerine benzeyen örgütlerin güvenlik güçlerine sızmış olmaları ihtimali var ve bunlar açıklığa kavuşturulmuş, netleştirilmiş değil. Bu son derece ciddi bir durum. Çünkü bir kere böyle mihrakları bu tür eylemlerini sürdürmeye teşvik ediyor olabilir. Eğer önü alınmaz durdurulmazsa yeniden böyle cinayetler olabilir demektir bu. İkincisi, örneğin böyle hunharca katledilen kişi bir gazeteci ise insanların yüreğine buz gibi bir korku salmak istenmiş olabilir. Üçüncüsü de halkın içinde yargı yetkililerine, polise, savcıya, bizzat davalara karşı bir güvensizlik atmosferi yaratır ki bunun da toplumdaki adalet ruhu bakımından çok olumsuz bir etkisi olur. Kısacası bunlar çok ciddi meseleler. Grant Dink davası da kilit davalardan biri. Bu dava hakkında nice zamandır uzun uzun konuşuyoruz zaten.
Bir başka sorumuz da şu. Genel gidişat olarak demokrasinin, insan haklarının, çevre haklarının ve bunun gibi konuların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya nereye doğru gidiyor sizce?
I think we are in a very interesting and crucial time just now where we have several trends which may be quite decisive for the future.
Bence şu anda şimdi son derece ilginç bir noktada duruyoruz. Bir çeşit kavşak noktasında. Şu anda hem Avrupa ülkelerinde hem de bir bütün olarak dünyada bir araya gelen öyle bazı yönelimler var ki geleceğimiz için bayağı belirleyici bir rol oynayabilirler diye düşünüyorum. Yeni medya, yani sosyal medya, dünyanın her yerinde insanları şimdiye kadar görülmemiş ölçüde bilgilendirdi ve birbiriyle bağlantılı hale getirdi. Kısmen de bunun sonucu olarak azımsanmayacak sayıda insanın tavır ve davranışlarında bir değişim oldu. Bu insanlar protesto hareketlerine girişiyorlar ama protesto hareketlerine eskisinden farklı olarak aşağılanmaya ve hak ihlallerine karşı yeni tepkileri taşıyorlar. Sadece ekonomik politikaların sonuçlarına, yani yalnızca kemer sıkma bütçelerine karşı değil, aynı zamanda başka bir sürü konuda da tepkililer. Öyle bir durumdayız ki bir yandan da aşırı gruplar da yaygınlaşıyor. Sanırım bunun sebeplerinden biri insanların küreselleşme yüzünden işlerini kaybetme korkusu. Kimi yerlerde çoğunluk arasında bir korku mevcut ve bu korkular aşırı akımlar tarafından sürekli pompalanıyor. Politikacılarsa bütün bunlar karşısında biraz şaşkın, ne yapacaklarını bilemez halde görünüyorlar. Genel olarak neler olup bittiğini kavrayamıyorlarmış, halkla temasları da iyiden iyiye kopmuş gibi bir izlenim veriyorlar. Aradaki açık da büyüyüp duruyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları halkın politikacılara güvenmediğini ortaya koyuyor. Politikacılardan da net bir cevap gelmiyor bir türlü. Dolayısıyla gayet kritik bir evreye girmiş bulunuyoruz. Acaba demokrasilerimiz gerçekten işleyecek mi? Politikacılar halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap verecekler mi? Aşırı akımlara, ön yargıların dayatmasına sağlam bir şekilde karşı durmaya hazırlar mı? Açıkçası çok ilginç bir dönemdeyiz. Çok da can alıcı.
Soruyu sorarken aklımızda geçen sene bütün dünyayı saran isyan hareketleri de vardı tabii. İspanya'da Indignados, Amerika'da Wall Street işgalet hareketi, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da Arap Baharı ve benzerleri. Yani bunlar sadece ekonomik taleplerle baş kaldırmıyor. Stefan Hensel'in dediği gibi haysiyet peşinde koşuyor, kendilerinden çalınmış olduğunu düşündükleri demokrasiyi geri almaya çalışıyor. En azından benim açımdan bir çeşit gerçek ve doğrudan demokrasiyi kurma ve temel haklarını elde etme peşinde de koşuyorlar. Bu görüşlere katılır mısınız?
Demand for broader and more direct kind of democracy and basic rights. Would you concur with that?
Yeah.
Evet, kesinlikle. Bence sözünü ettiğiniz örnek Stefan Hensel örneği çok ilginç. Kendisi Fransa vatandaşı, şimdi hayli ileri bir yaşta. İnsan hakları konusunda dünyanın tecrübesine sahip. O kitabı yazdı. Yani kitap bile değildi aslında, bir risale bu. O risalede temel olarak halkları tepki göstermeye çağırdı. Tepki göstermeye ve Avrupa'nın 50 hatta 60 yıl önce sahip olduğu ruhu, temelinde bir demokrasi demek olan o ruhu geri getirmeye çağırdı. Şurası açık ki bu küçük risale insanların içinde çok önemli bir noktaya dokundu. Muazzam yankı yarattı. Dünyanın birçok diline çevrildi. Milyonlarca kopya satıldı. Ki bu toplumumuzda eksik olan bir şeyin ilginç bir simgesiydi. Öteki protesto hareketlerine gelince, çok berrak bir siyasi gündemleri olmaksızın, ki aslında herhangi bir siyasi partiyle kendi aralarında bir bağlantı kurulmasından kaçınıyorlar, bir tür parti dışı politik hareket gibiler, önemli bir değişim talebiyle geldiler. Seslerini daha fazla duyurmak, daha fazla etki yaratmak, daha fazla adalet istediler. Ve politikacılar bu hareketler karşısında ne yapacaklarını hiç bilemediler doğrusu. Kafaları karmakarışık oldu, dağılıp gittiler.
Son sorumuz da şu. Bazı Latin Amerika ülkeleri tarafından önerilen doğanın hakları evrensel bildirisi yayınlanmasına ve daha sonra da bir uluslararası doğa hakları sözleşmesi imzalanması fikrine ne dersiniz? Toprak ananın vazgeçilmez, devredilmez temel hakları olduğu, doğal döngülerin korunması, nehirlerin akma hakları bulunduğu, Ayrıca insanların da bu hakların korunmasından sorumlu tutulması, hakları çiğneyenlerin cezalandırılması ve bunun gibi.
Human beings be responsible for the protection of nature, both as a right and a responsibility.
Çevrenin koruma altına alınması, bugün gördüğümüz çevre kirlenmesini önlemek için şimdi elimizde bulunanlardan daha bağlayıcı bir hukuki metne ihtiyaç var. Tabii özellikle de iklimde talihsiz değişikliklere yol açan karbon salımlarının kontrol altına alınması için. Çünkü şu anda çevreye ve gezegene ne kadar ciddi zararlar verildiğinin farkına varmaya başlıyoruz. Örneğin Afrika'da çölleşmenin her yıl kilometrelerce artmasıyla çiftçilerin işsizliğe, açlık ve sefalete sürüklendiğini görüyoruz. Onlar da sonunda kaçıp Avrupa'ya sığınmaya çalışıyorlar ama bu mültecilerin gelmesine de kalmasına da izin verilmiyor ve ortada gittikçe büyüyen muazzam boyutlarda bir trajediyle baş başa kalınıyor. Maalesef bu konuları da hala ulusal çıkar açısından değerlendirmeye devam ediyoruz. Oysa küresel açıdan düşünmemiz şart. Zira çevre ulusal değil, küresel bir şeydir. Burada da politikacıların meseleye yaklaşımlarında ve aldıkları pozisyonlarda sorunlarla karşılaştık. Geleceğe yönelik vizyon sahibi bakış geliştirilemedi. Kopenhag'da gezegeni çöküşe gitmekten korumak için daha aktif politikalar geliştirmek üzere bir uluslararası birlik oluşturma çabası iflas etti. Yani gündemimizdeki en önemli siyasi sorunlardan biri bu tabii.
Also in Durban as well.
Yeah,
I have been present in two in both of them. I was debadged.
Ben de hem Kopenhag hem de Durban zirvelerinde bulundum ve üst düzey siyasette nasıl bir felç durumu yaşandığını ama tabanda da güçlü bir adalet hareketi bulunduğunu gözlemledim. Hatta Durban zirvesinde kişisel olarak işgal hareketine katılıp giriş kartı iptal edilen aktivistler arasında yer aldım. Siyasetçiler sizin dediğiniz gibi şaşkın haldeler.
Those places were the places where you observe this apoplexy or whatever. I mean, they're completely.
There, I think there are two forces of importance now.
Bence şu anda iki önemli güç var. Biri sivil toplum. Hükümet dışı gruplar yani aktif olan, pozisyon alıp duruş belirleyen, kamuoyundan gizlenen bilgi ve verileri ortaya çıkartan, öteki de medya. Bu sorunları ortaya çıkarmak, teşhir etmek ve hikayenin öteki, asıl versiyonunu halk kitlelerinin önüne getirmek açısından çok büyük önem taşıyor.
Thomas Hammarberg, sizi Açık Radyo mikrofonları önünde ağırlamak bizim için büyük keyifti. Çok teşekkür ederiz.
Söyleşinin sonunda Thomas Hammarberg, Avrupa'da İnsan Hakları adlı kitabını şu cümleyle bize imzaladı. Ömer Madra'ya ta 1980'den beri en sıcak selamlarla. Evet, bugünkü söyleşimizde buydu konuğumuz Thomas Hammarberg, Avrupa'da İnsan Hakları adlı kitabı yeni Türkçe'ye çevrildi ve yayımlandı Türkiye'de İletişim Yayınları tarafından. Biz de 20 Ocak Cuma günü Açık Gazete için bir mülakat gerçekleştirdik. Dünyanın en önemli insan hakları geliştirilmesi ve korunması konusundaki en önemli kurumlarının başındaki en önemli insanlarından biri, hukukçu ve kendisi Avrupa Konseyi'nden bahsediyoruz. Onu da önemli vurgulamak lazım. 47 üye ülkesi var. Avrupa'nın kurucu teşkilatı aslında o. Avrupa Birliği'nden çok daha önce ve kapsayıcı bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştı. İşte oradaki İnsan Hakları Komisyonu'nun başında komiseri kendisi ve aynı zamanda da Uluslararası Af Örgütü'nün genel sekreteriydi. Ben kendisini tanıdığım zamanlarda. Şimdi de zaten Avrupa Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün de 50. yıl dönümü kutlamaları var. 61'deydi değil mi?
61'de evet. Aslında 2011'di ama hala etkinlikler devam ediyor.
Devam ediyor ve o vesileyle de 22 gün önce 24 Ocak tarihinde de geniş çaplı bir dünyanın en önemli müzisyenlerinden biri, belki de birincisi sayılan Bob Dylan'ın 76 şarkısının yeniden yorumlanmasından oluşuyor. Yeni kayda alınmış, dünyanın çok sayıda önemli müzisyeni tarafından yapılmış kayıtları da yayınladılar. Biz de bu vesileyle onları çalmaya başladık size. Açık Radyo'nun arşivine kaydettik bunu. Çünkü bu ayrıca önemli bir şey. Çünkü bütün bu şeyin satışından gelen gelirler de Uluslararası Af Örgütü'nün fonlarına katkıda bulunmak anlamına geliyor. Böyle bir çalışmaya da ortak olmuş oluyor alanlar, satın alanlar. Bunun listesini nereden bulabiliyoruz Mahir?
Bunun listesini Uluslararası Af Örgütü'nün uluslararası sayfasında bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Zaten Açık Radyo'nun Twitter hesabından da nereden ulaşılabileceğini duyurduk.
Evet, şimdi bitirirken de programı bir gene bu listeden bir parça çalacağız. Şey de belirtelim, podcast denilen istediğiniz anda indirip dinleyebileceğiniz programlardan biri. Bu da her zaman olduğu gibi olacak.
Açık Gazete'deki
Açık
bu söyleşi.
Gazete'nin kendisi ve Açık Gazete'deki bu söyleşi de, Thomas Hammarberg söyleşisi de yer alacak.
Açık Gazete.